Kitabın 8. ayrımı.
Son şarkı. Son zamanlarda gördüğüm en iyi filmin Karanlıkta Dans'ın bir türlü gözümün önünden gitmeyen muhteşem sahnesi. Bir tren köprüsünde Jeff, körlüğün eşindeki Çek mülteci Selma Yevzokova sorar. Görmüyorsun değil mi? Kısık gözlerle sımsıcak gülümser Selma ve şarkısını söyler. Görecek ne var? En iyi dostunca öldürülen adamı gördüm. Yaşanmadan biten yaşamları. Görülecek bir şey kalmadı. Bu kadarını gördüm. Fazlası açgözlülük olurdu. İngiliz bulvar gazetelerinde efsanevi Beatles'ın gitaristi George Harrison'ın kansere yenildiğini okuyunca anımsadım bu sahneyi. Beynindeki kanserli tümör tüm vücudunu sardı. 5 aylık ömrü kaldı diyordu gazeteler. Beynindeki kanserli tümör tüm vücudunu sardı. 5 aylık ömrü kaldı diyordu gazeteler. İtalya'daki evine çekilmiş ve bir dostuna bu kez savaşı kaybettim demişti. Artık ölüme hazırım. John Lennon, Paul McCartney buluşmasından sonra katılmıştı gruba George Harrison. 1950'lerin sonlarında Liverpool'da işe koyulmuşlardı. En büyükleri 23 yaşındaydı. Kötü gece kulüplerinde rock çalıyorlardı. Lennon'a göre en iyi çalışmalarıydı onlar. Savaş bittiğinde doğup 1960'larda gençliğini yaşayan kuşak öfkesini müziğini Beatles'a bulmuştu. Ama müzik endüstrisi bu öfkeyi kontrol altına almakta gecikmedi. Bir grup Brian Epstein girdi hayatlarına. Hepsine tek tip elbiseler dikti. Spotlar altında ehlileştirip Elvis'le yarışa itti. Artık kendi rüzgarında sürüklenen bir efsaneydi Beatles. Bu rolden ilk sıkılan John Lennon oldu. Büyüdük, çok büyüdük ama tükendik de. Daha ilk turneye çıktığımızda müziğimiz ölmüştü. Boktan hissediyorduk kendimizi. 2 saat rock yapmak yerine her gece 20 dakika aynı şeyi çalmak işimize gelmişti. Birer müzisyen olarak hiçbir zaman gelişememiş olmamızın nedeni budur. Başarmak uğruna kendimizi öldürmüştük. Grubun dağılmasına yakın Lennon-McCartney rekabetinden her nasılsa sıyrılıp Beatles'ın en güzel bestelerinden birkaçına imza attı Harrison. Something gibi. Kıpırdanışında bir şeyler beni benzersizce cezbeder. Bana asılışında bir şeyler istemiyorum şimdi onu bırak. İstemiyorum şimdi onu bırakmayı. Biliyorsun nasıl inandığımı. Sonra Beatles dostların ihanetinden yaşanmadan yiten yaşamlara kadar her şeyi gördü ve görecek bir şey kalmayınca dağılıp gitti zamanın rüzgarında. John Lennon bir suikaste öldü. Kalan üçlü ondan kalan bir tape kaydından 1994'te bir son şarkı yaptı. Şarkının adı Kuş Kadar Özgürdü. Tarih olduğu denirken geçen yılki antoloji albümüyle 20 yıl sonra yeniden müzik listelerinin zirvesine oturdu Beatles. Ve geçen hafta George Harrison kanserden ölecek haberlerinden sonra ilk kez çıktı ortaya. Avurtları çökmüş, yorgun bir yüzle yalanladı öleceği söylentilerini. Karanlıkta Dans'ın finalini anımsadım bu kez de. Müzikallerde son şarkı çalmadan salondan çıkan ve böylece filmin hiç bitmediğine inanan Selma'yı oynayan Björk'ün dar ağacında çığlık çığlığa şarkı söylediği o inanılmaz finalden sonra perdede beliren 3 satırlık yazıyı. Bu son şarkı diyorlar. Çünkü bizi tanımıyorlar. Sadece biz izin verirsek son şarkı olur. Tılsım. Geçen gece yarısı Tılsım diye bir korku filmi izledim. Sıradan bir filmdi. Başrolde 12. yüzyılda Yakın Doğu'yu kasıp kavuran bir cin oynuyordu. Yüzyıllar boyunca bir tarihi eser içinde uykuya çekilen cin, içinde gizlendiği eserin muhteris bir meraklı tarafından satın alınmasından sonra içki düşkünü bir nakliyecinin dikkatsizliği sonucu serbest kalıyor ve bu kez de günümüz dünyasına kök söktürüyordu. Filmin dikkat çekici yanı cinin kurbanlarına zarar veriş biçimiydi. Cin normalde insanlara zarar veremiyordu. Kötülük yapabilmesi için muhataplarının kendisinden bir dilekte bulunması gerekiyordu. Yakışıklı bir adam kılığında gezen cin kurbanlarından ne dilediklerini soruyor ve çoğu zaman kişisel ihtirasların öne çıktığı bu dilekler sayesinde onlara kendi ölüm fermanlarını imzalatıyordu. Böylece filmin mesajı da satır aralarından sırıtıyordu. Aslında başımıza gelen fenalıkların müsebbibi iktidardaki güçler, toplumsal koşullar falan değil, kendimiziz. Bitmek bilmez tutkularımız, dizginlenemez ihtiraslarımız, vahşi içgüdülerimiz sürekli bizi teslim almaya çalışıyor ve biz onlara boyun eğdiğimizde cin kılığındaki yıkıcı güçler harekete geçiyor. Çektiğimiz acıların kaynağı bizde yani. Cehenneme giden yolu döşeyen biziz. Ölümler, acılar hep kendi eserimiz. Film Cin'in bana ne istediğini söyle buyruğuna direnen bir ölümlünün onu alt etmesiyle bitiyordu. Yani tutkulardan beslenen kötülük Cin'ini yeniden... Yani tutkulardan beslenen kötülük Cin'ini yeniden tarihe gömen güç kanaatkarlıktı. Arzuların dizginlenmesi bizi cehennemden uzak tutacaktı. Cennetin kapısını üzerinde feragat yazılı bir anahtar açacaktı. Lakin son karede Cin çağlar ötesinden sinsice gülümsediğine, güdülerinize hakim olamazsınız, her an dönmeye hazırım dercesine. Eski hikaye. Bütün Drakulalarda, kurt adamlarda, vampirlerde, sinemanın bütün o ucube canavarlarında rastladığımız bildik mesaj. Thomas Hobbes'tan beri dinleye geldiğimiz tekinsiz masal. Aslında doğuştan kötü yaratıldığımız, hayvansal doğal dürtülerle hareket ettiğimiz ve bu yüzden kendi kendimizin kurdu olduğumuz masalı. Bize dışarıdaki şeytanı kendi içimize aratma tuzağı. Adem'den bütün insanoğluna miras kalan o büyük ilk günahın lekesini temizlemeye çalışan eski bir kilise şarkısı. Yaşadıklarımızın sorumluluğunu sırtımıza yıkıp bizlere şeytani ihtiraslarımızdan utanmamızı, doğal güdülere kapılmamamızı ve nihayet kendimizi köreleştirmemizi vaat eden bayat bir ruhani çağrı. İçkiyi, aşkı, zinayı, yaratma tutkusunu ve bütün dünyevi zevkleri bize zehreden o koyu taassubun korku dolu kordelaları. Fakat heyhat, Adem babadan beridir, kim bilir kaç nesildir, önce onca filme, bunca vaaza, şunca baskıya rağmen kendinden vazgeçmiyor insanoğlu. Her tılsıma kanıp, her cinden medet umarak, kendine Frankenstein'lar yaratıp gölgesinden korkarak, her günahta biraz daha horlanıp yararlanarak da olsun, Her tılsıma kanıp her cinden medet umarak, kendine Frankenstein'lar yaratıp gölgesinden korkarak, her günahta biraz daha horlanıp yaralanarak Fakat heyhat, Adem babadan beridir, kim bilir kaç nesildir, onca filme, bunca vaaza, şunca baskıya rağmen kendinden vazgeçmiyor insanoğlu. Her tılsıma kanıp, her cinden medet umarak, kendine Frankenstein'lar yaratıp gölgesinden korkarak, her günahta biraz daha horlanıp yaralanarak da olsa, çağlar ötesinden kendisine gülümseyen iyilik cinini besliyor içinde. Son nefeste bile çıkıp gelmeye hazır olduğunu bilircesine. Cehenneme kadar yolumuz var. Hristiyan aleminin ruhani lideri Papa II. Jean Paul, geçen yıl bu zamanlar yaptığı bir konuşmada uzun uzun cennetten söz etmiş ve cennette seks yok. Oraya gidenler kardeş kardeş yaşayacaklar diyerek bu dünyanın kahrını öbür dünya umuduyla çekenlerin hayallerini kırmıştı. Papa giderek yaşlandığından mıdır nedir bu cennet cehennem işlerini kurcalamaya ve sanki gözüyle görmüş gidip dönmüş gibi gayipten haberler vermeye bu yılda devam etti. Geçen hafta ifşa edilme sırası cehennemdeydi. Cennet konusundaki açıklamanın hayal kırıklığıyla öbür tarafın durumunu endişe içine bekleyen inananlar yine şaşırtıcı bir bilgiyle karşılaştılar. Papa cehennemin gerçek olduğunu ancak öyle fiziksel bir mekan olmadığını belirttikten sonra ama öyle sanıldığı gibi günahkarları cayır cayır yakan ateşler, gayya kuyuları, kaynar kazanlar ve bu kazanlara ateş yetiştiren veya günahkarlara binbir türlü işkence eden boynuzlu zebaniler yok dedi. Böylece milyonlarca günahkarı ateşler içinde uyandıkları kabus dolu gecelerden kurtardığı gibi aynı zamanda bugüne dek çizilmiş yüz binlerce kaynayan kazan karikatürünü ve yazılmış bunca zebani öyküsünü de birinci ağızdan tekzip etmiş oldu. Papa açıklamasının asıl ilginç bölümünde ise cehennemi bir ebedi ceza yeri olarak tanımladı. Bu cezayı Tanrı'nın vermediğini, insanın hayattayken benimsediği hal ve tavırlarıyla cezasını kendi elleriyle yarattığını söyledi. Ebedi cezanın nasıl bir şey olduğunuysa şöyle anlattı. Tanrı'nın yardımının olmadığı bir acı, hayal kırıklığı ve hayat boşluğu. Sizin de aklınızdan aynı şey geçti değil mi? Hadi doğru söyleyin, şeytanlık etmeyin. Papa'nın bahsettiği şey size de tanıdık geliyor değil mi? Haklısınız, bu tarif bu dünyada yaşadığımız şeye çok benziyor. Acı çekerken Tanrı'nın bir türlü yardıma gelmediği bir hayat boşluğu ve sürekli hayal kırıklığı. Sakın bu cehennem delikleri bizim dünya olmasın. Gezegenimizin galaksinin sürgün yeri olabileceği tahminini aslında Papa'nın bu ipucunu vermesinden çok önce Kur'an araştırmalarıyla tanınan Naci Çelik yapmış ve gerçek hayat başka bir gezegende. Dünya ise aslında kovulduğumuz yer demişti. Yani cehennem. yerkürenin diplerinde kaynayan ateşin bir türlü sönmek bilmemesine, günahın her köşede kol gezmesine ve çekilen bunca acıya rağmen Tanrı'nın hiç yardıma gelmemesine bakıp bu gerçeği çoktan anlamamız gerekirdi. Papa, boynuzlu zebaniler yok derken herhalde boynuzları yok demek istemişti. Çünkü kazanlarımıza ateş taşıyan o işkenceci zebanileri her gün görmeye alışkındık. Cehennem burasıysa şeytan bizdik. Şimdi gel de Gündüz Vassaf'ın o nefis cehenneme övgüsünü, Ayrıntı Yayınevi 1992 hatırlama. İnsanoğlunun Adem'den beri cennette olmaktansa günah işlemeyi yeğlediğini ve yaşamın değişkenliğini sıkıcı bir tek düzeliğe yey tuttuğunu söylüyordu Vassaf. Cennete giriş başkalarının yargılarına bağlıdır diyordu. Oysa kişiyle cehennem arasında kimse yoktur. Gözüne girmeye çalışacağımız, yalan söyleyeceğimiz, lütuf isteyeceğimiz ya da adakta bulunacağımız hiç kimse yoktur arada. Cehennem ancak yargılayanlar ve yargılanmayı kabul edenler için kötüdür. Cennetin ve onu yasallaştıranların tersine cehennem özgür ruhun meskenidir. Şimdi anlıyor musunuz gezegenimizin nüfusunun neden hızla arttığını ve bir türlü kontrol altına alınamadığını, yerkürenin ve onu çevreleyen ozon tabakasının niye ısınıp delindiğini ve bütün bunların bile neden dünyaya göç dalgasını dindirmeye yetmediğini. Bütün acılara, hayal kırıklıklarına, boş gibi görünen hayatlara rağmen özgür ruhların mekanı bu gezegen. İşte ondan çok seviyoruz bu cehennemi. Cezamız hiç bitmesini istiyoruz. Çünkü şairin dediği gibi bu cennet, bu cehennem bizim. Çikolata. Eskiden şeytan denince kızıl boynuzlu, çatal sakallı, zıpkın kuyruklu bir cehennem zebanisi gelirdi akla. Dipsiz fırını andıran ağzından ecel zehirleri saçan bir iblis o. Bizi günaha çağıran bir provokatör, lanetli bir ecinli. Modern zamanlar kuşkuculukla birlikte geldi. Endüstrileşmeyle küçük dünyasının sınırlarını aşan insanoğlu göç yolunda önce inançlarını kaybetti, dine ait ne varsa sorgular oldu. Böylece romantizm çağında kiliseye karşı direnişin kahramanına dönüştü şeytan. Ve asırlardır kilit altında tutulan hazların zincirini çözüverdi. Yasakların yerine tutkuları koydu, acıların yerine zevkleri. Daha önemlisi insanoğlu şeytanın ayak izlerini gök kubbede değil kendi içinde aramaya başladı. Cehennemde sandığını bilinç altında buldu. Aslında çatışmanın tarafları iki omuz omuza konmuş melekle şeytan değil, birbirimizin içinde kök salmış iyilik ve kötülük duygularıydı. Korkular yatıştı, modernite iblisle barıştı ve insanlık romantik şeytanla tanıştı. Burton Russell Kabalcı 2001. Çikolata filmi kırmızı pelerinlere sarılmış bekar bir anne ile kızının küçük bir kasabaya gelmesiyle başlıyor. Ana kız bağnaz kasabanın muhafazakar dünyasında tam da büyük perhizin ortasında nefis bir çikolata dükkanı açıyorlar. Ahalinin önderleri önce kuşkuyla giderek öfkeyle bakıyorlar ona. Lakin dükkandan yayılan kakao kokusu öyle davetkar, öyle tahrik edici ki bir süre sonra sabır taşları çatlıyor. Mümin kasabalılar bu günah çağrısına uyup birer ikişer dükkana damlamaya başlıyorlar. Ve kırmızı pelerinli cazip kadın her gelen müşteriye kendi damak zevkine, ruh haline uygun bir çikolata armağan ederek onların bilinç altında saklı kalmış aşkı, coşkuyu, nefreti, şehveti ortaya çıkarıyor. Bu çağdaş peri masalının da gösterdiği gibi güzel şeyler hep yasaktır nedense ve bütün yasaklar güzel. İnsanlık tarihi denen şey insanoğlunun günaha karşı verdiği bir meydan muharebesi, bir vicdan muhasebesidir. Lakin ilk isyan, ilk insan kadar eskidir. Adem'le Havva'nın paylaştıkları ilk elmada başlar. Şeytanla ilk suç ortaklığımız. Ah o kahrolası merak yok mu? O ağaçta parlayan yasak elmayı dişleme tutkusu. Yaldızlı bir paketin altından sızan dayanılmaz çikolata kokusu. Ah o baştan çıkarıcı vaatlerle çıka gelen ve bizi hiç tanışmadığımız hazlara davet eden kırmızı pelerinli iblisler. En umulmadık yerde hayatımıza girer, ağzımıza bir parmak kakao çalıp o güne dek aziz, leziz, asil, sefil bildiğimiz ne varsa unutturabilirler. Damağımıza yapışan o hınzır tat arsız bir şeytan gibi kanımıza karışıp yoldan çıkarır bizi. İçine sarmalandığımız şefkatli kunda ihtirasın hançeriyle parçalayıp atar ve ruhumuzdaki cehennemi ateşler. Hazlar hükümdarı kendi yaşamımızın anahtarını sunar bize. Bir buyruğuyla açtırır hayatın bütün yasak bölgelerini. Sonunda şeytanla kol kola sürülürüz cennetten. Ama kim bilir, belki de kovulmaktan korkup durduğumuz cennet aslında kovulduğumuz yerdedir. Ve oraya ulaşmanın tek yolu şeytana uyup içimizden cehennemi kovabilmektir. Bunu siz yapamazsanız bir gün kasabaya gelen, hayatımıza giren bir yabancı yapar. Tıpkı çikolatada olduğu gibi. Aşk nereye? Kadınım ya da kadınım. Köhne bir yük katarı gibi ayak parmaklarımızı ezerek önümüz sıra geçen bu yorgun asır bizim asrımız değildi. Korkarım tozu dumana katarak pür telaş gelen yenisi de o imanla beklediğimiz ahengin asrı olmayacak. Raylar üstünde alelade bir tımarhane bu. Tıklım tıkış vagonlarında vahşi bir itiş kakış, dumanında genzi yakan bir ihtiras kokusu. Şüphesiz zamanla bu cinnetle ufukta eğitip gidecek, lakin bizim için başka katar yok ömrümüzün içinden geçecek. Görünen o ki, kadınım seninle biz, hayat denen bu metruk peronda, üzerinde adres yazmayan mektuplar gibi bekleşip, aşkımızı acılardan damıtarak yaşlanacağız. Öyle bir çağdayız ki insanoğlu geçen asır düşünü gördüğü denizler altında 20 bin fersah yolu kat edip arzın merkezine yaklaştıkça uzaklaştı insanlığından. Kalabalıklaştıkça arttı kayıtsızlığını sızı. Her bineni ise buluyan sefil bir trenle onun borsadan başka tapınak, paradan başka tanrı tanımayan son yolcuları, kainatın raylarındaki şiiri, ilhamı, aşkı ezip geçti. Ah o gönül şarkıları sustu önce. Sonra sevdaların ömrü kısaldı, tadı kaçtı hasretin, şehvetin harı söndü. Sanal posta kutusu mektubu öldürdü. Bak, bir tek satır yok kalemimden sana kalacak. Silinip gidiyor telefondaki aşk mesajları. Seni seviyorum. Ki amentüsüdür itiraf gecelerinin, parfüm sıkılmış plastik bir gül dalının teybinde tutsak. Korkuyorum gülüm, seni seviyorum desem sana plastik kokacak. Ah kadınım, ah hüznümün bahçesi. Görmem mi sanırsın? Sesi kısık gözlerinin nicedir. Dudakların buselere. Ah kadınım, ah hüznümün bahçesi. Görmem mi sanırsın? Sesi kısık gözlerinin nicedir. Dudakların buselere sağar. Oysa ben haykırmak için sesine, solumak için nefesine muhtacım. Bilsen neler verirdim bakışlarından. O kederi silebilmek, sana itimadın hazzını yeniden verebilmek için. Lakin öyle bir tufana yakalandık ki, birbirimize kavuşmak için çekiştirdiğimiz kement boğuyor bizi. Mübadele garında saadet ülkesine kesilmiş iki açık biletle mecalsiz bekleşiyoruz. Kudretim olsa seni bu harabe istasyondan kapar, koştukça yerlerinden takvim sayfaları uçuşan bir kısrağın terkisini attığım gibi o çok sevdiğin ihtişam romanlarının mağrur aslına taşırdım. Soyunurduk bütün o delik deşik kostümlerimizden, boyası akmış maskelerimizden, mecburi rollerimizden, devamsızlık yüzünden tarihten kovulmuş iki muzip çocuk gibi azat olurdu kendimizden. Benim boynumda alıçtan kolyeler, senin tebessümünde sümbülden gamzeler, çözüp dudaklarımızın mührünü, iç çekişlerimizi toprağa gömer, her akşam ilk sana gülümseyen yıldızına ip dolayıp, keyifle ayaklarımızı sallandırırdık dünyaya. Dilimizde kavuşmanın tadını, ayrılık feryadını taşıyan bir şarkıyla, Uşşak makamında. Bahar gelme üstüme, bahar yalvarırım çek git işine. Salma üstüme çiçeklerini, aklımı çelme. Her sabah çimenlerin çiğden ürpererek uyarıyor bahçemde. Sonra güneşle oynaşıp tütsülenmiş gibi buğulanıyor. Ne zaman sokağa çıksam badem ağaçları salkım saçak çiçek. Kabaklar kıpır kıpır, ıslık ıslığa meltem. Kırda dayanılmaz bir kekik kokusu. Toprakta türlü çeşit börtü böcek. Yapma bunu bahar. Yapma bunu bana bahar. Böyle üstüme gelme. Zaten damarlarımda zor zapt ediyorum kanımı. Çoktan cemreler düşmüş beynime, yüreğime. Kalbimin buzları erimiş. Göğüs kafesimde ne idüğü belirsiz bir kıpırtıyla geziyorum nicedir. Bir de sen çıldırtma beni. Krizdeyim ben. Tembelliğin sırası değil. Uyamam sana. Al git serçelerini sabahlarımdan. Çağlalarına, kokularına hakim ol. Meltemlerine söyle. Deli gibi ıslık çalıp sokağa çağırmasınlar beni. Bulutların üşüşmesin başıma. Girme kanıma benim. Yoldan çıkarma. Sen ki en cilvelisisin mevsimlerin, afrodizyakların en etkilisi, sevdanın suç ortağısın, kıyma bana. Biliyorum çünkü yine kandırıp yeşillendireceksin aşka, gövdemi azdırıp sonra birden çekip gideceksin. Tam kanım kaynamışken sana toplayıp allarını morlarını beni bir kuraklığın ortasında terk edeceksin. O iple çektiğim ışığın dayanılmaz olacak o zaman. Ne o delişmen sabahlar kalacak, ne günaha çağıran çapkın eteklerin uçuştuğu gün batımları. Tembel kuşların şakımaktan bitap, ebruli çiçeklerin kokmaktan. Buselerin nemi kuruyacak çöl rüzgarlarında. Yeşerttiğin çiçekler, yürekler solacak, damar damar çatlayacak ruhumuz. Hayat bir ezik otlar diyarına dönüşecek yeniden. Yüreğim viraneye. Her bahar sarhoşluğu gibi geçecek bu sonuncusu da. Ebedi bahar bir başka bahara kalacak. İyisi mi hiç azdırma ruhumu bahar. İş açma başıma, git işine, yoldan çıkarma beni. Şehir ve kadın. Kahrolası bir telaşla tanımadığım uzak şehirler gezdim hafta sonunda. Caddelerini koşar adım aşınladım. Merakla daldım izbelerine. Ansızın umulmadık ama hep bekleye geldiğim bir şey bulacakmışçasına yürüdüm kaldırımlarında. Tarifsiz, arsız, mütemadi bir iştahla. Yolları sordum, yollarda kayboldum. Bir kadını yeni tanırmış gibi, vuslat saatlere sıkışmış gibi, bir başka sefer olmazmış gibi, aceleyle bulanmış, rengarenk bir coşkuyla yükselip kondum sokaklarına. Sana sonra yoruldum ve durdum. Uzak bir şehre vuruldum. Haraptı şehirlerim, yoksul ve mutsuz. Yarınından umutsuz. Tanımak zordu ya acul gezmelerde, ben sevdim onları yine de. Zaten bir şehir hemen açmaz kendini size. Keşfedilmeyi bekler. Dirhemle sunar maharetini, kusurunu gizler. O yüzden aceleye gelmez bir şehri gezmek. Bir kadını sevmeye benzer. Telaşsız sohbetler ister. Günü birlikte karşılayıp birlikte uğurlamalar. Telaşsız sohbetler ister. Günü birlikte karşılayıp birlikte uğurlamalar. Uzun yürüyüşler, keyifli molalar. Çünkü tıpkı bir kadın gibi bir şehrin de sırrı kuytularında gizlidir. Çözmek emek ister. Lakin bir kez bağlandınız mı kokusuna, havasına, tadına, o sevdanızın başkentidir artık. Gecenin kollarına birlikte dalar, sabahı beraber karşılarsınız. Pazarları mahmur ve gergin pazartesileri. Bir kadınla birlikte uyanmaya benzer. Bir şehri günün ilk ışığında görmek. Sade, süssüz, tabidir. Ve hakikidir, yine de güzelse. Bir şehre tutulmak, bir kadına bağlanmak gibidir. Bir gün kopsanız da sızısı her daim asılı kalır yüreğinizde. Nereye gitseniz bağlandığınız şehri de götürürsünüz yanınızda. Tıpkı sevdiğiniz kadını kalbinize taşıyacağınız gibi, ölene kadar. Bir kadın olduğu gibi bir şehri de tanımak bir ömre sığmayabilir bazen. Unutmak da. Ve unutamadığınız şehirler geri çağırır sizi bir gün. Vazgeçemediğiniz kadınlar gibi. Kahrolası bir telaşla tanımadığım kadınlar sevdim ömrüm boyunca. Ansızın umulmadık ama hep bekleye geldiğim bir şey bulacakmışçasına yürüdüm onlarla. Tarifsiz, arsız, mütemadi bir iştahla. Sonra birine bağlandım. Ve hep öyle kaldım. Kimi sevsem ben. Atilla İlhan son şiir kitabında kimi sevsem sensin diyor. Kimi sevsem sensin, senden ibaret. Hepsini senin adınla çağırıyorum. Kimi sevsem sensin, hayret. İl misin, cin misin anlamıyorum. Elbette Atilla İlhan gibi bir aşk gurusunun onca bilgeliğiyle anlamadığını ben anlayacak değilim. Lakin hissettiğim odur ki her sevdiğinde bir unutulmazdan izler yakalayanlar ola ki onda aslen kendilerini bulmuşlardır ve fil hakika her yeni sevda masalında asıl arayıp durdukları kahraman da o unutulmazdan ziyade kendileridir. Binaenaleyh malum mısrası kimi sevsem ben diye yazmak ziyadesiyle mümkündür. Mısrayı virgülsüz ve sonunda soru işaretiyle okursak kimi sevsem ben diye düşünür Ademoğlu. Mısrayı virgülsüz ve sonunda soru işaretiyle okursak kimi sevsem ben diye düşünür Ademoğlu. Sorduğu soru kendisidir aslında. O yüzden sonunda bulduğu cevap da kendine benzer. Sevdiğini kendi gibilerden seçer. O yüzden sevdalılarımızın her birinde bizden izler vardır. Kimi sevsek onda ruhumuzun farklı bir rengi vardır. Yavuklular albümümüz pembeleşen, yeşeren, sararan, kanayan, katranlaşan aşklarımızdan bir ebem kuşağıdır. İster kırbaç dili tutam tutam alevlenen bir şehvet rüzgarı olsun, ister bırakılınca korkudan gözleri sislenen bir şefkat limanı. Her biri biziz, cümleten bileşkenimiz. İnanmazsanız ispatlamama izin verin. İki ayrı kağıda 10 isim yazıp Türkiye'yi hiç bilmeyen birine götürün. İlk kağıtta Süleyman, Bülent, Tansu, Mesut, Necmettin isimleri olsun. Öbür kağıtta Rahşan, Özer, Nazmiye, Nermin, Berna. Sonra bu isimlerin özelliklerini anlatın ona ve bunları eşleştirmelerini isteyin. Beşte beş tutturduklarını hayretle göreceksiniz. Daha basitini yapın. Onlara iki ayrı semra anlatın. Hangisini Turgut Özal'a, hangisini Ahmet Necdet Sezer'e yakıştırdıklarını sorun. Yine doğrusunu bileceklerdir. Öyledir. Her aşkta kendi aradığından, her sevdada bir benzerini bulur insan. Yoko Ono'da John Lennon'dan, Eva Braun'da Hitler'den, Havva'da Adem'den izler vardır. Latife'nin bir yanı Mustafa Kemal'dir. Mevhibe'nin bir yanı İsmet. Ama sonunda kendinden de sıkılır insan elbet. Gün gelir, terk edebilir en sevdiklerini bile. Bir tek yalnızlığımız ömür boyu yalnız bırakmaz bizi. O yüzden bence aşk tek kişiliktir. Aşklı terörizm. Gelin bir oyun oynayalım. Şimdi yazacağım soruyu önce kendinize, sonra eşinize sorun. Eşiniz çok hasta. Acilen ilaç lazım. Çabuk olmazsanız onu kaybedebilirsiniz. Evden fırlayıp bir eczaneye dalıyorsunuz. İlaç eczacının elindeyken fark ediyorsunuz ki cebinizde 5 kuruş yok. Ne yaparsınız? Cevap için bir ara veriyorum. Cevaplar tamamsa kendi verdiğiniz cevapla eşinizinki arasındaki farka şaşmış olmalısınız. Çünkü kriz durumlarında kadın ve erkek davranışlarını karşılaştıran bir araştırmada sorulan bu soru kadınlar ve erkeklerden tamamen farklı yanıtlar aldı. Soruyu yanıtlayan erkeklerin tamamına yakını şöyle dediler. İlacı eczacının elinden kapar kaçarım. Kadınların yanıtı ise çoğunlukla şöyleydi. Eczacıya durumu anlatır, ilacı parasız vermesini rica ederim. Olmazsa kapı önüne çıkar, birilerinden borç isterim. Alır kaçarsam yakalanıp eşimi hepten ölüme terk etme tehlikesi vardır. Bu kısa tespile kadınlarla erkeklerin hayata nasıl farklı yaklaştıklarını kanıtlıyor. Erkeklerin fevriliğine karşı kadınların sorun çözmedeki soğukkanlılığı ve değişik